Ayrım 3.
Bu toplumlarda feodal üretim düzeni ve toplum yapısı değiştirilerek endüstri toplumunun üretim ilişkileri Cumhuriyet Devleti'nin siyasal düzenine biçim verecek düzeyde kurulmuştur. Egemenlik kural olarak halktadır. Ne var ki gerçekte egemen güçler egemenliği halk adına göstermelik bir biçimde kullanmaktalardır. Değişen toplum yapısında oluşan yeni ekonomik, teknik ve bürokratik güç merkezleri, egemenliğin yürütücüsü olan iktidarları halktan daha fazla etkiler ve yönlendirir bir duruma gelmişlerdir. Batı cumhuriyetleri siyasal rejim olarak siyasal demokrasiyi benimsemişlerdir. Klasik anlamda demokrasiyi uygulayan bu ülkeler genel olarak parlamenter sistem ile yönetilmektedir. Güçler ayrılığını temel alan bu sistemlerde yürütme, yargı ve yasama erkleri birbirlerinden ayrıdır ve birbirleri üzerinde de denetim yetkisine sahiplerdir. Anayasa ve yasalarla kişi hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır. Cumhuriyet yöneticileri bunları çiğneyemedikleri gibi bir anlamda kutsal sayarak saygı göstermeye de zorunlulardır. Siyasal demokrasi, bu cumhuriyetlerde kişilerin örgütlenerek siyasal partiler yoluyla ya doğrudan iktidara katılması ya da baskı grupları biçiminde siyasal iktidara çıkarları ve hakları doğrultusunda belirli etkiler, yönlendirmeler yapabilmesi amacını taşımaktadır. Batı tipi cumhuriyetlerde özgür seçimlerle kişilerin örgütlenerek siyasal iktidarı ele geçirmelerine yasalar izin vermektedir. Bu durum, Batı toplumlarının yüzyılları bulan gelişimleri ve kültür birikimleriyle açıklanabilecek bir toplumsal olgunluk düzeyidir. Siyasal sonuçlarıyla ortaya çıkan bu olgunluk ve hoşgörü düzeyinin altında, Batı toplumlarının sosyoekonomik gelişmişliği yatmaktadır. Bu nedenle Batı toplumlarına özgü ortaya çıkan demokratik yapıdaki cumhuriyetlere benzer gelişmişlik düzeyinden uzakta bulunan diğer ülkelerde veya toplumlarda rastlamak olanaksızdır. Halkın siyasal ve hukuksal anlamda özgürlüklerine sahip bulunduğu Batı toplumlarında ekonomik özgürlük yaygın değildir. Kapitalist gelişimin oluşturduğu sermaye birikimleri ve merkezleri, ekonomik özgürlükleri halktan daha fazla kullanınca, Batı cumhuriyetlerinde halk egemenliği ekonomik açıdan ağır biçimde sarsılmıştır. Dipnot 3. Julien, Claude Demokrasilerinin İntiharı, çeviren M. A. Kayabal, Milliyet Yayını, İstanbul 1974, sayfa 17-63. Halk cumhuriyetleri, çağımızda ortaya çıkan ikinci tür cumhuriyetlerdir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ve onun yandaşı olan Doğu Avrupa ülkelerinde görülen bu cumhuriyet tipinde, devlete ve siyasal iktidara emekçi sınıflar el koymuştur. Devlet yönetimi emekçi sınıfların elinde bulunduğu için bunların adı halk cumhuriyetleridir. Bu toplumlarda burjuvazi ve diğer sınıflar ortadan kaldırıldığı için halkı emekçi sınıflar oluşturmaktadır. Halk egemenliği bu nedenle işçi ve emekçi sınıfların iktidarı anlamında ele alınmaktadır. Halk cumhuriyetleri bu bakımdan sosyalist sistemin çağımızdaki devlet tipi olarak ele alınabilir. Halk cumhuriyetleri batılı ülkelerin liberal cumhuriyetlerine karşılardır. Özgürlükler görünümü altında eşitliğin ortadan kaldırılmasına, kitlelerin belirli azınlıklar tarafından baskı altına alınmalarına ve sömürülmelerine kuramsal açıdan karşı olan halk cumhuriyetleri, eşitlik ve sosyal adaleti Batı ülkelerinin özgürlük değerinin yerine koymuş ve bunlara öncelik tanımıştır. Dipnot 4. Paraf Pierre Halk Demokrasileri. Çeviren Z. Biberyan, Payel Yayını, İstanbul 1968, sayfa 6. Eşitlik ve sosyal adaleti gerçekleştirmek için özgürlükleri sınırlayan halk cumhuriyetlerinde de, Batı ülkelerinde olduğu gibi, gerçek anlamıyla bir halk egemenliğinden söz edebilmek çok zordur. Batı'da özellikle ekonomik eşitsizlik halk iktidarını zedelerken, halk cumhuriyetlerinde siyasal ve hukuksal açılardan özgürlüklerin sınırlanması halk egemenliğini kağıt üzerinde bırakmaktadır. Ayrıca çok disiplinli bir parti ve bu partinin üst yönetici azınlığının devlet yönetimini elinde tutması, halk bir yana partinin tabanını bile iktidardan uzak bırakmaktadır. Halk cumhuriyetleri Batı ülkelerine oranla daha geri kalmış ülkelerde kurulduğu için çok sıkı ve disiplinli bir programla kısa sürede epeyce yol almışlar ve gelişmişlik düzeyinde üst sıralara tırmanmışlardır. Özgürlükler pahasına elde edilen bu ilerlemeler halkı ekonomik sıkıntılardan kurtarmış ve çağdaş nitelikte yaşam düzenine kavuşturmuştur. Halk cumhuriyetleri gerçek anlamda sosyalist düzeni kurma doğrultusunda gelişmeler göstermiştir. Bu arada sosyalizmin genel kuramına ters düşen yeni sınıfların boy göstermesi, özgürlükleri baskılar sonucunda geliştirme çabaları ve son yıllarda bazı zorunluluklar nedeniyle kurulmaya başlanan açık pazar ekonomileri bu cumhuriyetleri kendi doğrultularında sarsıntılara ve de şaşkınlıklara sürüklemiştir. Sovyetler Birliği'nin bu ülkeler üzerindeki yönlendirici baskısı sürdükçe, halk cumhuriyetlerinin bağımsız bir biçimde kendi geleceklerini oluşturmaları beklenemez. Hem iç koşullarda hem de dış koşullarda ortaya çıkan sınırlayıcı etkenler, halk cumhuriyetlerinin gerçek anlamda halk egemenliğine dayanan cumhuriyetler olmasını önlemekte, bu doğrultuda beslenen umutları söndürmektedir. Emekçi sınıfların iktidarı olan sosyalizmde, tıpkı liberal demokrasiler gibi gerçek anlamda halk egemenliğinin sağlanmasında başarısızlığa uğramıştır. İki tip cumhuriyetin de halk egemenliğini daha üst düzeyde gerçekleştirebilmesi için daha çok yıllara ve çabalara gereksinmesi olduğu şimdiden görülebilmektedir. Bu iki tür cumhuriyetin yanı sıra bir de az gelişmiş ülkelerin kurdukları cumhuriyetler vardır. Bu toplumlarda geleneksel yapıyı da simgeleyen krallıklar ve imparatorluklar kaldırılmıştır. Ama endüstri toplumu aşamasına varılamamış, yeni tip üretim ilişkileri geliştirilememiştir. Feodal ilişkilerin temsilcileri olan kralları, imparatorları indiren yeni gelişmiş burjuva sınıfları çoğunlukla güçsüz olduğu için dışa bağımlı bulunmaktan kurtulamamıştır. Halk egemenliği adına kurulan cumhuriyet yeni oluşmaya başlayan bir azınlığın eline geçmiştir. Cumhuriyet düzeni yasalarla kurulduktan sonra demokrasiye doğru bir gelişme olacağına azınlığın egemenliği kısa sürede ya bir aristokrasi ya da bir oligarşi yaratmaktadır. Üçüncü dünya devletleri diye de adlandırılan bu gruptaki ülkeler ne tam anlamıyla liberal demokrat ne de sosyalisttir. Genellikle eski imparatorlukların dağılmalarıyla ortaya çıkan bu devletler henüz bir yol arayışı döneminden kurtulamamışlardır. Dipnot 5. Gürbüz, Yaşar. Siyasal Sistemler, May Yayınları, İstanbul 1980, sayfa 212. Az gelişmişlik bu ülkelerin ortak özelliğidir ve bu özellik ulusal gelirde düşüklük, beslenmede yetersizlik, endüstrileşme ve kültürde gerilik biçiminde kendisini göstermektedir. Az gelişmişlik çemberi öncelikle ekonomik açıdan bunları gelişmiş ülkelere bağımlı kılmaktadır. Ekonomik bağımlılık giderek arttıkça beraberinde ister istemez siyasal bağımlılığı da getirmektedir. Böylesine ters bir gelişme süreci içinde olan az gelişmiş ülkelerin kurdukları cumhuriyetlerin bırakan halkın yönetmesini, sınırlar içerisinde ulusal güçler tarafından yönetildikleri bile kuşkuludur. Ekonomik bağımlılığın getirdiği siyasal bağımlılık bu ülkelerde halk egemenliğini bir köşeye atarken iç egemenliği de bir yana bırakarak dış egemenliği beraberinde getirmiştir. Üçüncü dünya ülkelerinde askeri yönetimler veya tek partili yönetimler egemen durumdadır. Birkaç ülke bu genellemenin dışında kalabilmiş, eskiden kalma gelenekleri üzerine çok partili bir demokrasi kurabilmiştir. Ama bu bile cumhuriyetin gerçek anlamda bir halk egemenliğine dönüşmesini sağlayamamıştır. Üçüncü dünya ülkelerinde bir de cumhuriyetçi askeri diktatörlükler vardır. Yenilikçi ve ilerici subayların oluşturdukları cuntalar monarşileri yıkarak yerine cumhuriyet ilan etmekte, ne var ki zamanla diktaya kayarak cumhuriyetin gerçek bir yapıya kavuşmasına izin vermemektedirler. Cumhuriyetçi askeri dikta yenilikçi olduğu için monarşiye karşı olduğu gibi gelenekçi feodal ve dinsel güçlere de karşı çıkmakta ve bunların devlet yönetimindeki etkilerini kaldırmaktadır. Bunlar laik ve devrimci anlayışla ülke sorunlarına eğilmekteler ve zamanla demokrasiye geçişi amaçlamaktadırlar. Cumhuriyetçi askeri yönetimler eğer devrimlerinde başarılı olabilirlerse zamanla gerçek bir demokrasiye geçiş için ilerleme gösterebilirler. Başarısız kalırlarsa askeri dikta yeni kadrolarla sürebilir. Atatürk eylemi de başlangıçta bir askeri yönetim olarak görülebilir. Başarıya ulaştıkça cumhuriyet kurulmuş ve demokrasiye geçilmiştir. Dipnot 6. Bülent Esen, Nuri, Anayasa Hukuku, Ankara, 1970, sayfa 444-448. Cumhuriyetçi askeri diktatörlükler, cumhuriyet kavramıyla gelişmelerine karşın zamanımızda ancak 3. dünya ülkelerinde görülebilmektedir. Son yıllarda 3. dünya devletleri arasından dine dayalı cumhuriyet biçimleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle Libya ve İran bu konuda başı çekmektelerdir. Her ikisi de mutlak anlamda dine dayandırdıkları devlet yönetimlerinin adını cumhuriyet koymuşlardır. Libya daha da ileri giderek Cemahiriye adı altında toplumu oluşturan tüm halkın egemenliğini kurduğunu açıklamıştır. Hatta her yerleşim bölgesinde halk kurulları oluşturarak yerel otoriteyi halkın kendisine devretmiştir. Ne var ki tüm bu girişimlere karşın Libya'da iktidar 10 yıldan fazla bir süredir devrim yapan asker kadronun elindedir. Krallığı devirenler, Cumhuriyet adı altında bir grup radikal askerin diktatörlüğünü kurarak üçüncü bir yol aramaya çıkmışlardır. Libya'da göreli bir düzen bulunmasına karşılık İran'daki İslam Cumhuriyeti daha oturmamıştır. Salt, dinsel kurallara dayanarak devlet yönetimini gerçekleştirmeye çalışan dinsel akım, yerel koşulların oluşturduğu sorunları çözememiş, uluslararası bazı desteklere ve geniş parasal olanaklara karşın cumhuriyet yeterli bir düzeye gelememiştir. Kendiliğinden oluştuğu söylenemeyecek bir dinsel ayaklanmanın çağdaş anlamıyla bir cumhuriyet oluşturması beklenemez. Bölge koşullarının çizdiği sınırlar çerçevesinde bir deneye kalkışan İslamcı akımın daha ciddi kadrolaşma ve yönetim yapısı oluşturamadığı sürece İslam Cumhuriyeti diye bir model yaratması çok zordur. Sosyalist bloğa karşı 3. dünyada seçenek oluşturmaya çalışan emperyalizmin desteği bile bunun için yeterli değildir. İslam Cumhuriyetlerinin geleceğini dünya olaylarının gelişmeleri belirleyecektir. Birer cumhuriyet olarak liberal demokrasiler ve halk cumhuriyetleri siyasal sistemler oluşturabilmelerine karşın 3. dünya cumhuriyetleri için benzer yargıyı söylemek çok zordur. Diğer gruplardaki devletlerin büyük benzerlikler göstermeleri karşısında 3. dünya ülkeleri böyle değildir. Liberal demokrasiler sosyoekonomik değişim ve gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Liberal ideolojiyi toplumun altyapısı biçimlendirmiştir. Halk cumhuriyetlerinin oluşturduğu sosyalist sistemde ise önce ideoloji ortaya çıkmıştır. Ne var ki bu sisteme giren ülkelerin hiçbirisi ideolojinin öngördüğü düzeye uygun bir durumda değildi. Sonradan ideoloji bu ülkelerin durumuna göre değiştirilerek uygunluk sağlanmaya çalışıldı. İki sistem dışında kalan üçüncü dünya devletlerinin gerçek cumhuriyetler olduğunu söylemek son derece güçtür. Gerçek bir cumhuriyet olmanın ön koşulu olan halk egemenliğine dayalı demokratik yapıdan hemen hemen hepsi yoksundur.